Evet. Şimdi biliyorsunuz ben hem eski antlaşmadan hem de yeni antlaşmadan böyle kademeli bir şekilde gidiyoruz. Geçen hafta biliyorsunuz Yaratılış, Musa'nın birinci kitabı olarak geçiyor Almanca'da ama biz Yaratılış diyoruz. Onun 12. bölümüne kadar gelmiştik ve 12. bölümün son parçasını paylaşarak tamamlamıştık, noktalamıştık. Ve geçen hafta şunu ifade etmiştim, anımsayın. Dedim ki kardeşler, bunu lütfen aklınızdan çıkartmayın. Belki önümüzdeki hafta değil ama ondan sonraki haftalar içerisinde size soracağım. Ne anladınız? Özeti ben kendim yapmayacağım, özeti siz yapacaksınız diye söylemiştim. Ama bugün bunu yapmayacağız, sizi ürkütmüyorum. Hemen baktım, birçokları hemen hareketler başladı. Ama gerçekten not almaya alışkın edinin. Bu çok çok önemli. Diyor yani söz uçar yazı kalır misali. Not almayı mutlaka alışık olaraktan edinelim. Bunu da bir şekilde tekrar hatırlatmış oluyorum. Ve bir de yeni antlaşma olaraktan Luka kesimine bakıyorduk. Ve Luka deyince düşündüm. Şimdi ulan biz ne zaman yaptık bunu? Yani Luka'yı en son ne zaman? Geçen sene yaptık herhalde. Yani çok uzun bir ara verdik Luka'ya. Üçüncü bölümden bir şeyler paylaşmıştık. Ben bile notlarıma baktığım zaman ben bunları paylaştım ve sormaya başladım. Acaba gerçekten ben bunları paylaştım mı kardeşlere, paylaşmadım mı diye böyle bir ikilemde bulundum. Kendi kendimi birazcık sınadım bir şekilde. Onun için düşündüm ki bir süre Luka'dan gidelim. Yani Luka'ya çok uzun ara verdik ama Luka'dan devam edelim. Belki bir tekrar olacak. Eminim ki şu anda ben size sorsam nerede kaldık hayatta söyleyemezsiniz. Bundan %100 eminim. Peki aklınıza ne kaldı diye sorsam eminim ki ancak notlara bakarsanız bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama ben burada biraz özetleme yaparken ve konuyu açıklamaya çalışırken eminim ki size ha tamam bunları söylemiştiniz. Bu doğru, şu doğru diye beni mutlaka destekleyeceksiniz. Onun için bugün düşündüm. Luka 3. bölümden size paylaşacağım. 1. bölümü geride bıraktık. 2. bölümü geride bıraktık. 3. bölüme girdik ve son konuşmada 7 ile 15. ayetler arasındaki parçayı ele almıştım. Çift dikiş de olsa hiç önemli değil. Pavlos'un dediği gibi aynı şeyleri söylemek bana usanç vermez diyor. Ama yine diyorum ki sevinin. Onun için bence Rabbin sözü tekrar tekrar paylaşılmasında hiçbir sakınca yok sevgili kardeşler. Onun için ilk 15 ayeti ele almıştık. Biliyorsunuz her zaman yaptığım gibi biraz böyle anımsamaya çalışalım. İlk 15 ayetleri içerisinde aklımızda neler kaldı? İlk 15 ayet içerisinde aklımızda neler kaldı? İlk 15 ayete baktığımız zaman öne çıkan en büyük özellik Yahya'nın durumu üzerinde biraz durmuştuk. Yahya'nın kişiliği üzerinde durmuştum. Ve demiştim ki Yahya'yı öne çıkaran vaftizci Yahya diyoruz. Aslında Almanca'da vaftizci Yuhanna olarak geçiyor. Ama vaftizci Yahya olarak söylüyoruz. Bu kişi çok özel nitelikleri olan bir kişiydi ama bunu çok özel kılan özelliği sadece giyim tarzı değil ya da yeme şekliyle değil, aynı zamanda da vermiş olduğu mesajla da onun özelliğini, gerçekten yapısal özelliğini öne çıkaran bir yapısı vardı değerli kardeşler. Eski antlaşma peygamberleri gibi Yahya da birçok din adamlarınca hiç de hoş karşılanmadı. Eski antlaşmada okuyoruz. Eski antlaşmadaki peygamberler hiç de bu din adamları tarafından pek hoş karşılanmadılar. Ve Yahya da din adamları tarafından pek hoş karşılanmadı. İsa Mesih de biliyorsunuz Ferisler tarafından, din adamları tarafından hep eleştiri yağmuruna tutuldu. Yahya da bunlardan birisiydi. Ve bu düşüncede kalarak şu gerçeğin altını önemli vurgulamıştım. Şunu demiştim, dünya kendi yaşam felsefesini, kendine has olan o felsefesine ters düşeni kabul etmiyor. Doğru mu? Örneğin toplum içerisinde, insanlarla ilişki içerisinde biz insanların hoşuna gitmeyecek bir şey söylediğimiz zaman ilişki bozuluyor, değil mi? İlişki bozulmasın diye karşımızdaki insanları mutlu etmek amacıyla bugün yeryüzünde egemen olan düşünce bu. Aman bir şey olmasın diye, aman o dostluğu bozmayayım diye ne yapıyoruz? Onların kulaklarına hoş giden, onları hoşnut eden, onları okşayan, onların arkasını sıvazlayan sözler söylemeyi tercih ediyoruz. Biz yapmasak bile birçok kişi, birçok insan bunu maalesef yapmaktan. Bunu yanlış olduğunu kimse herhalde söylemez değerli kardeşler. Ama Yahya'nın verdiği mesaj gerçekten çok sert bir mesajdı. Bunu nereden anlıyoruz? Bunun önemli altını çizmiştim. Diyordu ki, şöyle bir ifade vardı. Yahya, vaftiz olmak için kendisine akın eden kalabalıklara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Düşünün. Şimdi ey engerekler soyu. Biliyorsun engerek bir yılan türü, bir yılan cinsi. Yani biz sinsi, saman altından su yürüten yapı içerisinde olan insanlara yılan gibi diyoruz, değil mi? Yılan gibi sokuyorsun. Yılan gibi, yani sinsi, çaktırmadan, hiç belli etmeden. Ve bir şekilde Yahya bu ifadeyi kullandığında, ey engerekler suyu ifadesini kullandığında eminim ki hiç de hoş bir ifade değildi onu duyanlar açısından. Şimdi düşünün, ben bugün bu kürsüde size desem ki ey engerekler soyu, ne yapardınız? Ben eminim ki bir daha bana bu kürsüde yer vermezdiniz, değil mi? Aramız açılırdı, küserdik, değil mi? Recep abi de amma yaptı, yani bu da bu kadar da olmaz gibicesinden. Yani ben olmasam bile herhangi bir vaiz böyle bir mesaj vermiş olsa kilisede, ben eminim ki o vaizin işi bitmiştir. Ama sevgili kardeşler, sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Yahya'nın özellikle ey engerekler soyu olarak ifade ettiği o mesaj yerinde, tam yerinde bir mesajdı ve gerçekten de onu kamufle etmesine, onu böyle okşayıp böyle süsleyip püsleyip insanlara farklı bir şekilde vermesine hiç gerek yoktu. Tam direkt bir şekilde bu mesajı vermesi tam yerinde bir mesajdı. Bunu özellikle altını çizmiştim. Çünkü o toplum içerisinde kimler vardı? Sadece sıradan insanlar değil, din hani sınıfından ferisi olarak bilinen kişiler vardı. Yani dıştan çok iyi, hani biz de amma din adamı ya, lan, hani yanlış anlaşılmazsa mesela biz genelde baktığımız zaman bir haca giden bir kişiye, değil mi? Sakal bıraktığı zaman dindar bir adam diyoruz. Mesafeli yaklaşıyoruz. Biraz daha saygıyla yaklaşıyoruz, değil mi? Ve bu insanlar da gerçekten din adamı olarak görevlerini sürdürüyorlardı. Ama dıştan aynı İsa'nın ifade ettiği gibi dıştan boyalı mezar duvarları diyor. Değil mi? Yani dıştan çok çekici, harika ama 2,5 metre aşağı indiğiniz zaman leş gibi kokuyor. Yani yürekler leş gibi kokuyor. Dıştan çekici ama iki yüzlü insanlar. Dışa baktığın zaman dindar ama içten bambaşka düşüncelerle boğuşan yapı içerisinde. Onun için taklitçi, iki yüzlü kişiler bulunduğu için Yahya özellikle bu ifadeyi sert bir şekilde kullandı. Haberci Pavlos bu şekilde davranmanın ne kadar yanlış olduğunu çok güzel bir şekilde dile getiriyor. Galatalara yazdığı mektupta, isterseniz bakalım ona, 1. bölüm 10. ayette Galatya mektubu 1:10'da diyor ki, şimdi ben insanların onayını mı Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer insanları hoşnut etmek isteseydim diyor Pavlos, diyor ki Mesih'in, lütfen onun altını çizin, Mesih'in kulu olamazdım diyor. Eğer ben Rabbi değil, kendimi öne çıkarıp, kendimi hoşnut etmiş olsaydım, kesinlikle Mesih'in kulu olamazdım. Şimdi biz burada vaaz ederken, kendimi mi öne çıkarıyorum, Mesih'i mi öne çıkarıyorum? Bu koskoca bir soru işareti. Ya da biz insanlara iyi haberi ulaştırırken, ne kadar da ağzım iyi laf yapıyor diye kendimi mi öne çıkarıyorum, yoksa Rabbin yüceliğini mi öne çıkarıyorum? Ya da verdiğim, kilisede verdiğim hizmete, bak ben nasıl da bu hizmeti üstlendim, götürüyorum diyerek bir övünç mü kendime veriyorum, yoksa Rabbe onur ve yücelik getirsin diye mi hizmetimi sürdürüyorum? Pavlos diyor ki, eğer ben bunu bu şekilde yapmış olsaydım, kesinlikle Mesih'in kulu olamazdım. Eğer gerçekten değerli kardeşler, Pavlos vermiş olduğu mesajı değiştirmiş olsaydı, kesinlikle Mesih'in kulu olamazdı ve ne olurdu? Tam tersine Tanrı'nın öfkesini, Rabbin öfkesine maruz kalmış olurdu Pavlos. Onun için hiç çekinmedi, hiç korkmadı, cesaretle gittiği her yerde cennete gitmenin yolu İsa Mesih'ten geçtiğini, İsa Mesih'siz kurtuluşun kesinlikle mümkün olmadığını çok açık bir dille altını çizerekten vurguladı sevgili kardeşler. Onun için Rabbin çocuğu kesinlikle ve kesinlikle kendisine bedel ödeyen Mesih İsa'yı memnun etmek zorundadır. Ben bunu söylerken kendime de sordum. Hangi oranda hayatımda, hangi oranda Rabbi memnun ediyorum? Sözlerim Rabbi hoşnut ediyor mu? Davranışlarım Rabbi hoşnut ediyor mu? Verdiğim hizmet Rabbi hoşnut ediyor mu? Evet. Şimdi bir şey daha vurgulamıştım bu ilk 15 ayet içerisinde. Pişman olma, günahtan dolayı pişman olmak ne demektir diye bir ifade kullanmıştım. Tabii ki hatırlar mısınız bilmiyorum. Ve bunun bu soruyu sorduktan sonra şöyle bir açıklamada bulunmuştum. Günah işlediğimiz zaman, günaha düştüğümüz zaman günahtan dolayı üzülmek önemlidir. Yani günah bizi üzüyor. Günahın bizi üzmesi çok çok önemli. Ama asıl önemli olan demiştim, altını önemli çizmiştim. Günahlı davranışımızdan vazgeçmek. Yani düştüğümüz zaman, bir günaha düştüğümüz zaman onu tabii ki biz belki 2 defa, 5'te, 10 defa da düşüyoruz. Ama mümkün olduğu oranda tekrar tekrar aynı günaha düşmemek için mücadele etmemiz lazım. Yani yaptığımız yanlışlıktan geri dönmemiz lazım. Yapmamak için, tekrarlamamak için elimizden ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. Çünkü kaybolan oğuldan örnek vermiştim hatırlarsanız. Demiştim ki oğul günahını fark etti, yaptığı yanlışlığı fark etti. Dedi ki şimdi kalkacağım, gideceğim ve babama diyeceğim dedi ve yerinde kaldı. Hayır, tam tersini söyledi, söylediğini aynı şekilde yaptı. Kalktı, babasına gitti ve babasından özür diledi. Yani gittiği istikametten geri döndü. Onun için günahtan tövbenin tam karşılığı bu, gittiğin istikametten tam geri dönmek demektir. Geri döndüğün zaman artık tekrar aynı istikamete gitmek olayı tamamen ortadan kalkmış oluyor sevgili kardeşler. Bir de yeri geldiği zaman, burada çoğu zaman vaazlarda vaftiz konusu ele alındığı zaman hep dile getirdim. Yine o 15. ilk 15 ayet içerisinde vaftiz konusu geçtiği için ben yine o vaftiz konusuna biraz böyle değinmiştim. Çünkü neden? Günümüzde gerçekten de vaftiz düşüncesi çok yanlış uygulanan bazı topluluklar tarafından yanlış uygulanan bir uygulama olduğunun altını çizmiştim. Onun için bugün tekrar bunun önemini vurgulamak istiyorum değerli kardeşler. Şimdi Yahya'nın burada açıkladığı vaftiz ne vaftiziydi? Tövbe vaftiziydi. Yani İsrail ulusu, günah içerisinde olan İsrail ulusunun geriye dönüşü tövbe yoluyla ve geriye döndükten sonra onun bir göstergesi olarak, çünkü tövbe ettiğimiz zaman yürekte bir şey göremiyoruz ama onun bir dışa yansıması olaraktan vaftiz olması gerekiyordu. Yani İsrail ulusunun olduğu vaftiz, Yahya'nın yaptığı vaftiz, tövbe vaftiziydi ve bunu bir ayetle desteklemiştim. Habercilerin İşleri 19. bölümde 4. ayette Elçilerin İşleri ya da Habercilerin İşleri 19. bölüm 4. ayette şöyle diyordu. Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbe ile ilgili vaftizdi diyor. Bunun altını önemli çizmek gerekiyor. Tövbe ile ilgili vaftizdi. Demek ki Pavlos'un da ifade ettiği gibi Yahya'nın vermiş olduğu tüm mesaj bir tövbe mesajıydı. Ve bu yolla halkı Mesih'in gelişine hazır olmaya çağırıyordu. Önden giderek. Mesih'in gelişine hazırlık yapmış oluyordu. Ve 8. ayete lütfen bakınız. Orada şöyle bir ifade var. Tövbeye yaraşır meyve verin diyor. Ne anlıyoruz bundan? Tövbeye yaraşır meyve verin. Çok pratik olarak ne geliyor aklına? Tövbeye yaraşır meyve verin. Demek ki tövbe eden kişinin hayatında bir şeyler olması lazım. Değil mi? Bir değişim olması lazım çok pratik olaraktan. Tövbeye yaraşır bir meyve verin. Ya da Mesih'e yaraşır davranın diyoruz ya biz. Mesih'e yaraşır davranın. Yani Mesih nasıl yaşadıysa biz de onun gibi onu örnek olarak yaşamamız lazım. Yani Mesih'i örnek almamız lazım. Tövbeye yaraşır diyorsa demek ki tövbede bir şey, bir içerik var. Tövbenin sonucunda bir şeyler olması lazım. Bir değişim söz konusu. Yani eğer biz tövbe ettik diyorsak hayatımızda bu yansımalı. Nasıl yansıyacak? Meyveler olaraktan yansıyacak. Onun için kaybolan oğuldaki olay çok önemli. Yerinde kalmadı, gitti. Yani gerçek tövbe olduğunu görüyorsun. Gerçek tövbede bir hareket var. Yerinde durmuşluk yok. Değil mi? Bunu bir şekilde görmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Ve hızlı hızlı geçiyorum özet olduğu için. Atlayalım birazcık. Belki bu da önemli. Bunu da belki hatırlatayım. Yahya kendisine yaklaşmakta olan vergi görevlerine ne demişti? Vergi görevlerine. Şimdi tövbeden söz ediyoruz ya ve hemen bunun içeriğine yavaş yavaş Yahya giriyor. Kendisine yaklaşan vergi görevlerine ne demişti Yahya? Size buyrulandan fazla vergi almayın. İlk 15 ayette bunu okuyoruz. Size buyrulandan fazla vergi almayın. Demek ki eğer sen, şunu diyordu, eğer siz tövbe edip Tanrı'ya bağlandığınızı eğer söylüyorsanız, ben tövbe ettim, Rab'be bağlandım diye bunu ifade eğer ediyorsanız, o zaman vergi konusunda gereğinden fazla alıp fazlasını cebinize indirmeyin mesajını veriyordu onlara. Madem tövbe ettiniz, o zaman da bunu yansıtın. Niye? Yani demek ki o kişiler 200 insanlardı, tövbe ettiklerini söylüyorlardı ama gereğinden fazla vergi alıyorlardı, fazlalığı da cebe indiriyorlardı. Ve ondan sonra, dikkat edin, askerler için de bir şey var. Askerlere ne dedi? Dedi ki, kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden, 13 ve 14. ayetler, kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın diyor. Ücretinizle yetinin. Bazı ülkelerde var değil mi? Polise bir takım şeyler yedirerekten işlerini çok rahat bir şekilde götürüyorlar. O dönemlerde de işte Roma İmparatorluğu'ndaki askerler vardı. O asayişi sağlayan kişiler vardı. Ve İsa onlara da bir Yahya onlara da bir mesajı var. Ücretinizle yetinin diyor. Kimseden para koparmayın. Demek ki vergi görevlileri sahtekarlıklarıyla tanınan kişiler oldukları için dürüst olmaları gerçekten de tövbe etmiş olduklarını gösterecektir. Dürüstlük ona şunu gösterir: evet, bunlar gerçekten tövbe etmiş. Ve askerler de kaba kuvvet kullanmamakla, kaba kuvvet kullanmamakla, yalan yere kimseyi suçlamamakla, bu davranışlarla etrafındaki insanlara gerçekten de tövbe ettiklerini, tövbe etmiş olduklarını göstermiş, açıklamış olacaklardı. Şimdi eğer yürekte, yüreğin derinliklerinde gerçek anlamda pişmanlık yoksa, bence vaftiz olmanın hiçbir önemi yok. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz, defalarca vurduluyoruz. Kurtaran nedir? Suya girip çıkmak değil, vaftiz değil. Kurtaran imandır. Önce iman geliyor, arkadan onun bir açıklaması, dışa yansıması olaraktan vaftiz geliyor. Onun için eğer tövbe ettiğimizi söylüyorsak, tövbeye yaraşır bir hayat, ben de dahil, hepimiz dahil, sadece size yönelik olarak söylemiyorum, uygun bir hayat yaşamak zorundayız sevgili kardeşler. Ve şunu da ifade etmiştim, hemen yanına koymuştum. Eğer bugün Yahya yaşıyor olsaydı, acaba bizler için ne derdi? Pratik olaraktan biraz böyle beyin jimnastiği yapmıştık. Eğer Yahya aramızda olsaydı, bize nasıl bir nasıl bir tavsiyelerde bulunurdu diye soru sormuştum. Ve şöyle devam etmiştim: eğer bir şeyler satıyorsan, satıcıysan eğer, müşterilere karşı dürüst olmanı isterdi. Değil mi? Eğer satıyorsan bir şey, müşterilere karşı yalan değil, dürüst, açık olmanı isterdi. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsan, işini kaytarmamanı isterdi. Örneğin 8 saatlik senin yasal çalışma süren var. Sen ne yapıyorsun? 7 saat çalışıyorsun. 1 saati kaynatıyorsun arada. Bugün günümüzde çok yapılan şeyler, değil mi? Herhalde bunu derdi çalışanlar için. Kaytarmayın. Evet, ya da bilen doğru. Evet. Eğer iş verensen, birilerine eğer iş veriyorsan, patronsan eğer, herhalde şunu derdi: işçilerine hakça davran. Adaletle davran derdi. İşçilerini ezme. Hakkı neyse emeğinin karşılığını ver derdi. İşte 1980 öncesi ben de içeride o siyaset içerisinde koşarken hep bunu söylerdik. Eşitlik, hakça. Eşitlik, ama sonra gördük ki o eşitliği savunan insanlar kumaş pantolonun altında Amerikan blucunu giyiyorlardı. Çok enteresan bir şey. Çok bunları da dolu dolu gördük o dönemlerde. Çok ilginç. Onun için çok güzel konuşabilirsin, laf salatası yapabilirsin, ama eğer yaşamında yansımıyorsa ortaya koyduğun inanç, bunun hiçbir faydası yok. İstediğin kadar Rabb'e inandığını söyle, Rabb'in çocuğu olduğunu söyle. Ben sana baktığımda onu ben senin hayatında görmüyorsam, bunun hiçbir anlamı yok, değeri yok sevgili kardeşler. Peki öğrencilere ne derdi? Bunu da söylemiştim. Öğrencilere ne derdi? Kopya çekmeyin derdi, değil mi? Mutlaka. Kopya çekmeyin, öğretmenlerinize saygı gösterin. Çocuklarımız olsaydı, çocuklar anne babaya saygı gösterin derlerdi. Mutlaka. Evet. Onun için diyorum, yani içinde bulunduğun günahtan dolayı yüreğinde acı duyduğunu, mutlaka ve mutlaka bundan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyebilirsin sevgili kardeşler. Ama yaşamını düzeltmek adına günahtan uzak durmayı eğer reddedersen, hiçbir şey yokmuş gibi eğer davranırsan, yani günah içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi günahlı hayatını eğer sürdürürsen, o zaman böyle bir kişi için kutsal söz ne diyor biliyor musunuz? Bakın lütfen. Bakalım. Birinci mektubu, Yuhanna'nın birinci mektubu da. Birinci mektubu eğer... İki dört. Birinci Yuhanna 2:4. Çok sert bir ifade var. Yani bunu ben söylemiyorum sizi kırmayayım diye, ama bunu Rabbin sözü, diri Tanrı'nın sözü söylüyor değerli kardeşler. Ne diyor Bülent?
Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur.
Evet, 6. ayetle devam et.
Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürür.
Evet, eğer yürümüyorsan ikiyüzlüsün, yalancısın. Ama eğer gerçekten de diyorsan ki ben Rabb'e aitim, o zaman ne diyor? Mesih'in yürüdüğü yolda, yani onu örnek alarak yürümen gerekiyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Kusursuz insanlar değiliz sevgili kardeşler. Mükemmel insanlar değiliz mutlaka, ama sürekli Rabb'i hoşnut etmeyi amaç edinmemiz lazım. Her davranışımız, her sözümüz ya da yaşam tarzımız kesinlikle Rabb'i hoşnut etmiş olması lazım. Arada bir düşüşler olsa da hedef, amaç bu olması lazım sevgili kardeşler. Evet, böyle bitirmiştik ilk 15 ayeti ve ondan sonraki ayetleri okuyalım. 15. ayetten 22. ayete kadar olan parçayı okuyalım. İstersen Bülent gel yine oku sen burada. Evet, 15. ayetten başlayacaksın. 15. ayetten 22. ayete kadar olan parçayı oku bakalım.
21.
Tabii 22. Yani 15'ten 22. ayete kadar, 22'de daha iyi.
Halk umut içinde bekliyordu. Yahya ile ilgili olarak herkesin aklında acaba Mesih bu mu sorusu vardı. Yahya ise hepsine şöyle yanıt verdi. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak. Yahya başka birçok konuda halka çağrıda bulunuyor. Müjdeyi duyuruyordu. Ne var ki bölgenin kralı Herodes, kardeşinin karısı Herodia ile ilgili olayı ve kendi yapmış olduğu bütün kötülükleri yüzüne vuran Yahya'yı hapse attırarak kötülüklerine bir yenisini ekledi. İsa'nın vaftiz olması. Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. Dua ederken gök açıldı ve kutsal ruh bedensel görünümde güvercin gibi onun üzerine indi. Gökten sen benim sevgili oğlumsun. Senden hoşnutum diyen bir ses duyuldu.
Evet, uzun bir parça. Bakıyoruz 16. ayete. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun diyor çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Şimdi ben şöyle bir soru soruyorum. Bundan daha büyük bir alçak gönüllülük olabilir mi? Yahya sıradan bir adam değildi. Halk tarafından benimsenmiş bir kişiydi. Mesih'in gelişini önden giderek hazırlıyordu. İnsanlar tarafından saygı duyulan biriydi. Ve bu kişi diyor ki, daha çok kendini öne çıkarması gerekirken, daha çok günümüzde çünkü bunu çevremizde görmek mümkün, bol bol görmek mümkün. Adam ne yapıyor? Diyor ki, ben o gelecek olan kişinin ayaklarının en aşağı seviye, ayaklarının yani çarığının bağını çözmeye layık bile değilim. Ne yapıyor? Çok ilginç. Yani beni gerçekten çok şaşırtıyor. Yani onu biraz böyle inceledim, araştırdım, baktım. Gerçekten bugünkü günümüzde ki bazı insanlarla onu böyle karşılaştırdığım zaman, yani birçok insan var önde koşan, tanınmış birçok insan, daha çok kendini hep öne çıkarmaya çalışır. Ya da ne bileyim, bazı, maalesef bunu görüyoruz mesela bazen televizyonlarda, Türk kanallarında, örneğin müzik programında bir şarkı söyleyen bir sanatçı orada program yapıyor. Birini çağırıyor. Tamam mı? O kişi aslında hakikaten iyi, müzikte çok çok ilerlemiş bir kişi. O kişi o kadar güzel söylüyor ki, o kadar harika söylüyor ki, o yönlendirme yapan sanatçıdan çok daha iyi. Ama o sanatçı ne yapıyor? Kendisi altta kalmamak için tak arkasına hemen daha o şarkı daha biter bitmez kalkıyor kendi gür sesiyle şarkı söylüyor. Yani öbürünü daha çok bastırmak niteliği. Herhalde kim olduğunu isim vermeyeyim. Bunu çok tatlı bir şekilde, harika bir şekilde iyi beceriyor ve iyi yapıyor gerçekten. Ama aslında bana sorarsan gerçekten de bazı yönlerde onu çok daha katlayabilecek nitelikte getirmiş olduğu sanatçı. Ama Yahya tam tersini yapıyor burada, farkındasanız. Ne yapıyor? Kendisini geriye çekiyor. Kimi? İsa'yı öne koyuyor. Bu davranış gerçekten bana çok güzel bir mesaj veriyor. O zaman şunu diyorum ben kendi kendime. Mesih'in hizmetçisi mi olduğunu söylüyorsun? O zaman kendini değil, onu devam önde tutman lazım. Mesih'in hizmetçisi olmanın özelliklerinden, en önemli özelliğinden bir tanesi bu değerli kardeşler. Kendini değil, Rabbi her zaman öne koymak. Onu öne koyaraktan hizmet etmek ve efendi olaraktan kabul ediyorsak efendimize boyun eğmek gerekiyor değerli kardeşler. Kendimize değil. Eğer bir kişi, bazen oluyor bu, bir kişi geliyor sana diyor ki değerli kardeşim gerçekten harikaydın, bunu çok iyi yaptın. Şimdi ister istemez etten kemikten sinirden yapılmışız. Bir böyle bir duyguya kapılıyorsun. Ya ben de bu işi biliyorum ben. Yani ben bu işi yaparım. Ben yani bir ister istemez Rab hepimizden gururu uzak tutsun da ister istemez bir okşama olduğu için ya sen bunu çok güzel yaptın ya, eline sağlık, harika dediğin zaman bir övgü olduğu için, yani bu yanlış değil ha, sakın yanlış ya yanlış anlamayın, ben de bir, mesela bir şey yaptığım zaman yemek yapıyorum bazen evde, değiş tokuş oluyor, diyor ki çok güzel yaptın, eline sağlık, hoşuma gidiyor, ben de yaparım falan, güzel bir şey, buna hepimizin ihtiyacı var. Ama burada şu noktayı kaçırmayalım, bu övgüye neden olan faktör ne? Sana övgü nereden geliyor? Kaynağı ne? Bunu düşünmen lazım. Şunu demen lazım. Evet, ben Rabbin çocuğuyum. Ben Rabbe aitim. Ben Rabbe ait olduğum için, Rab ile birlikte hareket ettiğim için, Rabbe hizmet edercesine hizmet ettiğim için, Rab'den kaynaklanan nedenden dolayı bu övgü benim için. Dediğin zaman ne oluyor? Rabbe övgü gidiyor. Sen geri planda kalmış oluyorsun. Onun için eğer birisi gidip seni överse, göklere çıkarsa bu yanlış değil. Bazı kardeşler diyor işte teşekkür ederim. Bana teşekkür etme, Rabbe teşekkür et diyor. Yani ben Rabbe her zaman teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür etmek istiyorum. Bunda bir sakınca var mı? Yakında bu konuda vaaz edeceğim. Belki bir iki hafta içerisinde konuyu hazırlıyorum. Gerçekten sevgili kardeşler. Onun için içinde övgü de alsan içinde Rab'den kaynaklanan nedenden dolayı bu övgüyü aldığını bilmek zorundasın. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Onun için kutsal sözde Yahya peygamber Yuhanna 3. bölümde bakın çok güzel bir ifade kullanıyor. Hatta onu ilahi yaptı bir kardeş. Büyümek gerek Mesih İsa'ya, küçülmek gerek sana ve bana. İsa Mesih önderdir sevgi yolunda. Hep beraber gidelim onun ardından. Böyle bir ilahi vardı. Onun için ayet 30'dur. 3. bölüm 30. ayet. Yuhanna 3 ayet 30. O büyümeli, bense ondan daha çok büyük olmalıyım. Evet mi? Evet değil abi. Yuhanna 3 30. Yanlış mı söyledim? Ha. Yani o büyümeli, bense ondan daha çok büyük olmalıyım. Ha şimdi hayır, şimdi oldu. Evet, o büyümeli, bense küçülmeliyim diyor. Bense küçülmeliyim. Demek ki Yahya'nın üzerine almış olduğu sorumluluğun amacı tam buydu. Mesih'i yüceltmek. Mesih'e övgü sunmak. Büyümek gerek Mesih İsa'ya, küçülmek gerek Recep'e, Bülent'e, Eylem'e, Sami'ye, hepimize. Bize küçülmek gerekiyor sevgili kardeşler. Evet, Yahya'nın kendisini geri planda tutmuş olması Gerçekten de kayda değer, dikkate değer bir noktaydı değerli kardeşler. Kısa bir sürede olsa kendini Mesih olarak gösterebilir ki bu bazıları çünkü düşündü. Sen Mesih misin? Yani Mesih olduğunu düşündüler Yahya'yı bazıları. Onun için bundan yararlanaraktan kendini Mesih olaraktan gösterebilirdi Yahya. Ve birçok kalabalığı arkasından çekebilirdi. Ama o böyle yapmadı. Kendisini İsa Mesih'in yanında çok düşük, çok ezik biri olaraktan, çok aşağılarda biri olaraktan gösterdi ki bir konuma sahip olmasına karşın ve tüm insanlar önünde ve bize de çok güzel bir örnek bırakmış oldu. Onun için ben diyorum ki Tanrı adamı, Rabbin çocuğu tam böyle olması lazım. Mesih'i önde her zaman tutması lazım. Pavlos da çok güzel söylüyor, ifade ediyor. 9. ayet, Korintoslara yazdığı 1. mektup. 15. bölüm, 1. Korintoslar 15, ayet 9. 1. Korintoslar 15, ayet 9. Bakın ne diyor, o da aynı doğrultuda söylüyor. Ben elçilerin en görkemlisiyim. Hakikaten de elçilerin en büyüğüydü, gerçekten. Hem yaş olarak hem eğitim olaraktan. Yani birçokları balıkçıydı ama o din eğitimi almış bir öğretmendi. Çok yüksek bir konumda biriydi. O açıdan onun öyle bir kişinin bunu söylemesi bence çok daha etkili. Ben elçilerin en küçüğüyüm. Bak çok ilginç. Elçi olarak anılmaya layık bile değilim diyor. Bu kadar olur mu ya? Elçi olarak anılmaya layık bile değilim. Hiç yorum yapmaya gerek yok. Sadece Yahya değildi. Tüm Tanrı adamları bu çizgiden sapmadılar sevgili kardeşler. Bu gerçekten hiçbir zaman sapmadılar. Her zaman Mesih önlerinde oldu. Evet, 17. ayete bakıyoruz. Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarını yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacaktır. Şimdi biliyorsunuz Yahya insanları suyla vaftiz ediyordu. Ama o bunu söylerken şunu insanlara iletiyordu. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha büyük biri gelecek. Benden daha üstün biri gelecek ama bu sizi suyla değil, ne diyor? Saman ise söyleme ateşle vaftiz edecek. Ateşle vaftiz edecek. Demek ki burada şunu belki altını çizmek lazım. Kendisinden sonra gelecek olan kişinin kutsal ruh ile vaftiz edeceğini altını önemli çizmiş oluyordu. Bununla da kutsal ruhu da beraberinde insanlara vereceği mesajını da bir şekilde yanına koymuş oluyordu. Beyan etmiş oluyordu değerli kardeşler. Evet. Şimdi dedik ya imanlar için çok çok güzel bir şey. İman ediyorsun. İman ettikten sonra onun bir göstergesi olaraktan vaftiz oluyorsun. Vaftiz olduğunda ne oluyor? Rabbin bedenine vaftiz olmuş oluyorsun. Ve Rabbin bedeninin bir parçası oluyorsun. Bir üyesi oluyorsun. Ve kutsal ruh sende konut kuruyor. Kutsal ruh senin yüreğinde yer alıyor. Bu iman eden için güzel bir güvence. Ama bu mesajda, Yahya'nın mesajında buğdayı toplayıp ambarını yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacaktır dediğinde demek ki iman etmeyenleri de bir yargının beklediğini söylüyordu çok açık bir şekilde. Çok acı da olsa, çok acı verici de olsa gerçek buydu sevgili kardeşler. Ve gelecek olan yargıyı çok güzel açıkladı. Tam bizim anlayacağımız dilde. Örnek verdi, buğday ve saman. Şimdi bunu hepimiz biliyoruz. Yani bazılarımız köyde yetişti. Ben Türkiye'deyken Okul tatillerinde köye giderdik. Babam Bodrumluydu. Bodrum'un bir köyündendi. Oraya giderdik. Ben orada bunu çok sık sık gördüm. Şimdi bir çiftçi buğdayı saman çöpünden, samandan ve çöpünden nasıl ayırıyor? Beraber hiçbir şey yapmadan alıyor, topladıktan sonra dövüyor. Dövüyor buğdayı. Dövdükten sonra, hatta makine de çıktı şimdi, biçer döver makinesi diyorlar. Değil mi? Ne yapıyor? Aynı makinede aynı işi yapıyor. Dövüyor. Dövdükten sonra çiftçi orada biriken ürünü o çatal şeklindeki şeyle, diyelim kürek gibi bir şeyle tutup havaya atıyor. Ve bu genelde rüzgarlı havalar seçilir bunu yapmak için. Hep rüzgarlı havalar seçilir ki attığı zaman buğday bir tarafa düşüyor. Çöp ve saman başka bir tarafa düşüyor. Şimdi burada baktığımız zaman burada çok net ve açık. Buğday biz imanları simgeliyor. Buğdayın simgesi bizleri simgeliyor. İmanları. Yeniden doğmuş Rabbin çocuklarını simgeliyor. Çöp neyi simgeliyor? Çöp de imanlardan ayrılmış, yakılmaya hazır, yani deyimi yerindeyse yargının o ateş demek yok olmak demek, yargı sonrası ölüm, yok oluş bekliyor. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Onun için Yahya 36. ayette, Yuhanna 3. bölüm 36. ayette özellikle vurguluyor. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşam görmeyecektir. Ve söylüyor, Tanrı'nın gazabı böylelerinin üzerinde olacaktır diyor. Tanrı'nın öfkesi yani gazabı, yargısı böylelerinin üzerinde olacaktır. Demek ki imanlar için büyük bir umut ama iman etmeyenler için de koskoca büyük bir yargı, Tanrı'nın öfkesi bekliyor değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Bundan daha açık bir açıklama olabilir mi? Ne kadar güzel bir örnek. Bundan daha güzel bir açıklama olmaz diye ben düşünüyorum sevgili kardeşler. Evet. 21 ve 22'ye bakalım hızlı bir şekilde. Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. İsa dua ederken gök açıldı ve kutsal ruh bedensel bir görünüm alarak güvercin biçiminde onun üzerine indi. Gökten gelen bir ses de sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnutum dedi. Ben diyorum ki Rabbimiz İsa Mesih'in yaşadığı deneyimlerden en önemli deneyimlerden bir tanesiydi. Vaftiz olmak için ta Celile'den Şera Nehri'ne kadar, yani Yahya'nın ayaklarına kadar geldi. Şimdi İsa'nın ta Celile'den Şeria Irmağı'na kadar vaftiz için gelmiş olmasının bir nedeni var. Neden vaftiz olması gerekiyordu? Şimdi dedik ya Yahya'nın vaftizi tövbe vaftiziydi. İsa günahlı mıydı ki vaftiz olsun? Hayır. Bir şekilde. Bir nedeni vardı sevgili kardeşler. Onun için hatta Yahya da çok tuhaf karşıladı bunu. Hatta ne dedi? Matta 3. bölüme bakarsanız Matta 3.14'e diyor ki orada Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun dedi. Ben aslında senin tarafından vaftiz olmam lazım. Ama sen bana geliyorsun vaftiz olmak için. İsa ne dedi ona? İsa çok güzel bir karşılık verdi. Hemen 15. ayet. 3. bölümün 15. ayeti Matta. Doğru olan her şeyin bu şekilde yerine getirilmesinin uygun olacağının altını çizdi. Yani ısrar etti. Evet, olması gereken budur. Ve bu olması gerekir. Diyerekten ne yaptı? Yahya'yı ısrarı karşısında o ısrarından vazgeçirdi. Evet, beni sen vaftiz olacaksın. Ben bu yüzden senin ayağına kadar geldim. Şimdi burada iki noktaya bence açıklık getirmek gerekiyor. Yani bildiğimiz şey ama biliyorsunuz bu bizim sayfadan yayınlanıyor, bu internet sayfasında. Onun için açıklamakta yarar görüyorum çok detaylı bir şekilde. Birincisi vaftizin nasıl olduğu, ikincisi de İsa Mesih'in neden vaftiz oldu? Bu iki soruya hızlı bir şekilde açıklık getirip, yani süremizi hep beşte de bitireceğiz. Onu bitirmeye çalışacağız. Şimdi bunu neden söylüyorum? Çünkü gerçekten de konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi vaftiz konusu hem basite çok basite alınıyor, hem de bazı kişiler tarafından yanlış uygulanıyor. O yüzden bunu hem Grekçedeki karşılığının ne anlama geldiğini, hem onun biraz daha derinine inerekten onun içinde yatan anlamı, içeriği açığa çıkarmak gerekiyor. Şimdi Yunancasında baptizi ya da baptizo diye bir söz kullanıyor. Bunun tam karşılığı, Türkçe karşılığı, bir şeyi batırıp çıkarmak anlamında. Şimdi eğer baptizi ya da baptizo sözü bir şeyi suya batırıp çıkarmaksa, o zaman şu soruyu sormamız lazım. Bugün günümüzde bazı topluluklar, kilise toplulukları suyu alına değdirmek ya da ne bileyim yüzüne değdirmek, orasına burnuna, burasına değdirmekle vaftiz yapmaya çalışıyorlar. Şimdi ben buna baktığım zaman batırmak ve çıkarmanın bir anlam olduğu, bir içeriği olduğu için bunun tamamen yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bu uygulamanın kutsal kitaba göre tamamen yanlış olduğunu değerli kardeşler söylememiz gerekiyor. Onun için dikkat edin. Hem Matta 3. bölümde hem de Markus 1. bölümde baktığınız zaman orada Matta 3. bölümün 16. ayeti, Markus 1. bölümün 10. ayeti. Oralara baktığınız zaman ne diyor? İsa için diyor ki İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. Yani sudan çıktı. Demek ki suya girmiş. Bir girme olayı var. Bir de çıkma olayı var, değil mi? Demediler ki yani İsa vaftiz olur olmaz yüzündeki ıslaklığı havluyla sildi. Böyle bir şey yok. Suya girdi çıktı anlamı var. Onun için destek açısından söylüyorum. Özellikle Yuhanna 3. bölüme bakınız lütfen. 23. ayete. Yuhanna 3.23'e bakalım. Yani ben bugün ayetlere size baktırmak istiyorum. Çünkü kafadan konuşmuş olmayayım. Devamlı dinleyici konumunda olmayın. 3.23'ü bir kardeş okusun lütfen. Oku hemen. Ayşe oku buyur. 23. Evet. Çünkü diyor orada bol su vardı. Şimdi demek ki vaftiz için eğer bir iki damla su gerekseydi Yahya insanları bol suya nehir kenarlarına çekmezdi. Doğru mu? Birer damla suyla işi götürürdü fazla ziyan olmasın diye. Ama suya girip çıkmanın bir anlamı var. Nedir? Tam içeriği şudur. Girdiğin zaman ölümün simgesi, fiziksel anlamda, ruhsal anlamda, simgesel anlamda ölüyorsun ve suyun dışına çıktığın zaman yeni bir hayata, yeni bir yaşama başladığını çok açık bir şekilde simgesel olaraktan çevrendeki insanlara açıkça beyan etmiş oluyorsun değerli kardeşler. Onun için İsa Mesih neden vaftiz oldu sorusunda bence bu yanıt. Demek ki İsa suya girip çıkmakla neyi ifade ediyordu? Ben öleceğim ama ölümde kalmayacağım. Ölümden üçüncü gün ölümden görkemle dirileceğim. Demek ki İsa'nın vaftizi, bizim vaftizimiz imanın dışarıya yansıması, girip çıkmak. Ama İsa'nın vaftizi ileride ne olacağını bize göstermiş oldu. Öleceğim ama ölümde kalmayacağım. Üçüncü gün ölümden görkemle dirileceğim. Onun için İsa özellikle okuduğumuz o Matta 3. bölümdeki 15. ayetteki sözleri anımsarsak bu çok doğru. Diyor ki doğruluğun her gerçeğini yerine getirmemiz için uygun olan budur. Bu çok açık, çok net sevgili kardeşler. İsa bir şekilde suya girdiğinde günahlılarla kendini bir sarıyor. Kendini alçaltmakla günahlılarla kendini bir sayıyor, bir kılıyor. Ve hatta Romalılara yazılan mektupta bu net bir şekilde vurgulanıyor. Diyor ki, eğer onunkine benzer bir ölümle onunla birleşmişsek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz diyor Pavlos, Romalılara yazmış olduğu mektupta. Demek ki suya girdiğinde onunla birlikte öldüğümüzün ve suyun dışına çıktığımızda da onunla birlikte yepyeni bir yaşama çıktığımızın bir açıklaması, bir simgesi. Yeşaya peygamber İsa'nın yaklaşık 730 yıl önce yaşamış ve bu da çok net bir şekilde günahlılarla bir sayıldı ifadesini kullanıyor. Düşün, yani bu daha İsa piyasada yokken söylenen bir peygamberlik sözü ve İsa aynı peygamberlik sözünü yerine getiriyor 730 yıl sonra aşağı yukarı. Ne diyor? Yani yerini söyleyeyim, 53. bölüm Yeşaya 53:12'de baş kaldıranlarla bir sayıldı diyor. Baş kaldıranlarla, yani günahkarlarla bir sayıldı. Evet değerli kardeşler. Birazcık atlıyorum. Romalılardan size bir ayet okuyacağım. 6. bölümden 3 ve 6. ayetler. Romalılar 6, ayet 3 ve 6. Mesih İsa'ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin onun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? Çok güzel açıklıyor. Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla, dikkat edin, vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Yani bu gömülüşü simgeliyor. Onunla birlikte gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümle de onunla birleşmişsek diyor, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Çok açık, çok net ve anlaşılır. Burada tekrar altını çiziyorum. Kurtaran kesinlikle vaftiz değildir. Kurtaran kesinlikle imandır sevgili kardeşler. Onun için Yuhanna 1:12'de diyor ki, iman edenin Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. İman edenin, vaftiz olanın değil, iman edenin. Demek ki iman en önde gelen bir gerçek olması, uygulama olması gerekiyor. Yani vaftizi basite almayalım. Sen suyun altına girip çıkmakla aslında çevrendeki insanlara çok güzel bir mesaj veriyorsun. Artık ben değilim diyorsun. Ben artık öldüm. Recep öldü suyun altındayken. Ben 1980 Mayıs'ında, 79'da iman ettim. 1980 Mayıs'ında İzmir Seferihisar'da denizde vaftiz oldum. Denizin içerisine girdiğim zaman dünya ile ilişki kopuyor simgesi olaraktan. Hem de böyle gizli gizli yapmıştık da o zamanlar korkudan dolayı. Ondan sonra İsa Mesih'le birlikte öldüm. Artık eski Recep yok. 19 yaşında biriydim yani. O zamanlar 19-20 yaşında. Sudan çıktığım zaman artık yeni bir Recep var. O noktadan itibaren, yani ben tabii ki 79'un sonlarına doğru iman ettim. Bu doğrudur. Ama vaftiz, havanın ısınmasını da bekledik birazcık Mayıs ayında. Ondan sonra o zaman oldum. Ama ben daha önce karar vermiştim. Sadece simgesel olaraktan onu orada açıkça göstermiş oldum. Ben artık kime aitim? İşte kime ait olduğumu gösterdim. Vaftiz olup olmakla. Onun için girmek çıkmak çok önemli sevgili kardeşler. Hani Sami burada çok güzel ifade etti ya, değerli kardeşler, gerçekten o vaftiz olduğum zaman diyor, o duyguyu size anlatamam. Hava da bunu söylemişti. Hacı da bunu söylemişti. Çok iyi hatırlıyorum. Yani farklı bir duygu. Yani suda bir şey yok. Suda bir bereketlilik yok. Suda bir anlam yok, içerik yok. Ama o uygulamada bir içerik var. Yani senin o etraftaki insanlara beyan etmen, ben Rabbi aitim, İsa'ya aitim. Değerli kardeşler, bu gerçekten çok çok çok çok önemli ve son bir noktayı açıklayaraktan kapatacağım. Çünkü üçlü birlik biliyorsunuz Hristiyanlıkta en zor anlaşılan, en çok zor kavranılan bir nokta inancımız içerisinde, Hristiyanlık içerisinde. Üçlü birlik, Baba, Oğul, Kutsal Ruh. Ta yaratılışta bunu görüyoruz değil mi? Tanrı yeri ve göğü yarattı diyor. Allah'ın ruhu sular üzerinde hareket ediyordu diyor. Değil mi? Yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'u görüyorsun. Ve yaratılışta diyor ki gelin kendi benzeyişimizde, kendi benzeyişime demiyor. Kendi benzeyişimizde insan yaratalım. Demek ki bir çoğulluk var orada. Yani orada üçlü birliği yaratılışta aynı şekilde görüyorsun. Ve burada da baktığın zaman yani vaftiz olduktan sonra ne oluyor? Gökler açılıyor ve gökten bir ses. Sevgili oğlum budur. Onun sözünü dinleyin. Yani bir onay var. Yani bir onay var. Burada bunu da görmemiz gerekiyor. Şimdi biz tabii ki bu üçlü birliği bu insan beyniyle her ne kadar anlamakta güçlük de çeksek biz inanıyoruz ki evet Baba, Oğul, Kutsal Ruh. Hapishanede cezaevine perşembeleri gidiyorum. Orada bu son İsa'nın filmini gösterdim orada. Çünkü grup tamamen değişmişti. Ve ilk kez yaptım bunu. Film bittikten sonra sorularınız var mı diye. Ondan sonra bir İsa'nın tanrılığı hakkında soru sordular. Bir de bu şeyi, üçlü baba olsa üç tane tanrı mı var gibicesinde. Onlara da açıklama yaptım. Ben burada devamlı o açıklamayı yapıyorum. Genelde çok sık verilen bir örnek var. Buz, su, buhar örneği veriliyor. Ben de şu kendim her zaman şu örneği veriyorum. Diyorum ki, dedim ki onlara, ben eşimin kocasıyım. Çocuklarımın babasıyım. Kilisenin çobanıyım, pastörüyüm. Ama üç tane Recep değilim. Üç ayrı özelliğe sahip, üç ayrı şekilde kendini açıklayan tek bir Recep var. Anlatabiliyor muyum? Aynı şekilde üçte tek olan Tanrı, birisi öyle diyor, bir artı bir artı bir değil, bir kere bir, bir, bir kere bir, bir olarak düşünmek lazım. Yani kendini üç ayrı şekilde açıklayan diri Tanrı. Biz böyle bir Tanrı'ya inanıyoruz. Böyle bir Tanrı'nın ardından gidiyoruz. Evet, sevgili kızım, evet, sevgili oğlum, senden hoşnutum. Bu söz çok güzel, altını çizin. Ben dedim ki kendi kendime, ya acaba ben Rabbimin karşısına çıktığım zaman, Rabbim bana baktığında, sevgili oğlum ya da eylem Rabbin karşısına çıktığında ya da hatun karşısına çıktığında ya da Ayşe karşısında, herhangi bir bayan kardeşimiz karşısına çıktığında hepimiz çıkacağız. Sevgili kızım, senden hoşnutum. Senden hoşnut kaldım. Senden memnunum. Verdiğin emeği biliyorum. Verdiğin çabayı biliyorum. Acaba Rabbin İsa Mesih'in İsa Mesih'ten memnun olduğu gibi acaba Rab de bizden memnun olacak mı? Onun karşısına çıktığımız zaman. Bu pratik soruyu sorma ihtiyacı duyduğum birkaç saniye düşünün. Yüreklerimize bakalım. Gerçekten Rabbin yaşamını bu çarpık düzen içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Doğru mu? İnişlerimiz, çıkışlarımız hepimizin oluyor değerli kardeşler. Ama hangi oranda sözlerimiz Rabbi hoşnut ediyor? Hangi oranda yaptıklarımız Rabbi hoşnut ediyor? Hangi oranda davranışlarımız Rabbi hoşnut ediyor? Ya da hangi oranda yaşamımız Rabbin sözüyle uyum içerisinde? Onu gerçekten dinliyor muyuz? Hatırlayın, bir keresinde Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna yüksek bir dağa çıkıp orada dua ettiğinde oradaki kişiler iki tane peygamberin geldiğini gördüler. İsa orada dua ederken yüzü değişti falan. Ondan sonra orada Petrus ne dedi? Çok güzel bir teklif sundu değil mi Petrus? Onu o şekilde görünce dedi ki, İstersen burada üç çardak yapalım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a. Sonra ne oldu? Şimdi bu o Petrus orada insani duygusunu, insani yapısını görüyoruz çok net bir şekilde. Değil mi? Ya burada ya bunu yapalım, burada kalalım. Yani burada yaşayalım artık sanki Tanrı'nın bir amacı, bir planı yokmuş gibi. Ama bir şey oldu. Bunu söylediği zaman Petrus bir şey oldu. Yine aynı bu şeydeki ifadedeki gibi bulut geldi, bulut çöktü. Ne dedi? Dedi ki 17. bölümde, Matta 17. bölüm ayet 5. Lütfen bunun da altını çizin. Matta 17 ayet 5. Onu da hava okusun bize. Şimdi bak, bundan daha güzel, bundan daha etkin bir öneri olabilir mi? Burada neyin altını çizin biliyor musunuz? Lütfen şunun altını çizin. Onu dinleyin. Bundan daha güzel bir mesaj olmaz. Bundan daha etkin, daha kalıcı, daha silkeleyici bir mesaj olmaz sevgili kardeşler. Onu dinleyin. O zaman bir takım şeylerin peşinden koşmaktansa, onun sözü doğrultusunda onu dinleyerek hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Onu dinlemek ne demektir? Karşılığı tam budur. İtaat etmektir. Dinlemek, itaat etmektir. Eğer dinlersek, itaat etmek de hiçbir zaman zor olmayacak. Her birimizin yaşamında bu merkezde oturmuş olsun sevgili kardeşler. Onun sözünü dinleyin. Biz onun sözünü ancak sözünü okuyarak, yerine getirerek bunu yapmış olabiliriz. Onun için lütfen bu okuma olayına da dört elle sarılın ve her gün küçük bir parça da olsa Rabbin sözünü okuyun. Çünkü Rab sadece bu yolla konuşuyor bize. Var olan sözü aracıyla bizlere konuşuyor. Eğelim yüreklerimizi Rabbin önünde. Bakalım yüreklerimize. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Eksiklerimiz bol. Ama buna rağmen inayeti geniş bir Tanrı, derin bir Tanrı, büyük bir Tanrı, hamdolsun. Dua edelim. Çünkü bir şekilde Pavlos da bunu, Petrus da bunu çok bir şekilde söylüyor. Hayatımızı bir check-up edelim. Hani check-up'a gittiğimiz zaman nasıl bir check-up'tan geçiriyorlar bizi? Diyorlar ki işte gözde şu problemim var, kulağında şu problem. Bir arada problemlerimiz olabilir. Bir kendimizi sınayalım. Diyor kendinizi sınayın diyor. Sınamak. Kendimizi gözden geçirmek. Check-up. Bir check-up olsun kısa bir süre. Her zaman yaptığımız gibi. Evet, tüf gibi. Bir tüften geçirelim bugün kendimizi. Yani kimse kimseyi suçlamıyor burada. Eşitiz Rabbin önünde. Ama hepimizin hayatında delikler var. Kapanması gereken delikler var. Rab belki o delikleri görmemizi sağlayacak bugün. Eğelim yüreklerimizi ve 10, 15, 20 saniye bekleyelim. 30 saniye neyse. Sonra Sami her zamanki gibi duayla toplantıyı kapatır sevgili kardeşler. Eğelim yüreklerimizi lütfen.